Ayrım 2.
Kendi kendime, tamam, sakin ol. Terslik falan yok, tatildesin. Suriye'de mola veriyorsun. Yolculukta her şey olabilir. Havanın bir oyunu bu. Nedida da yakında yanında olacak. Boşuna kendini kapıp koyuverme, diyorum. Bir çıkış kapısı ya da birini bulup lütfen beni eve götürün deme düşüncesini kafamdan atmak için diğerleri gibi, diğerleriyle birlikte yürüyorum. İçerisi de dışarısı kadar sıcak. İnsanlar itiş kakış, valizlerini ve paketlerini sürükleyerek bizim gibi bağlantı uçağını arıyorlar. Atulka da Arapça bilgi edinip bana çeviriyor. Beklememiz gerekiyor. Burada bir salon var. Uçak biraz gecikecekmiş. Biraz. Birkaç dakikası almıştım ama dakikalar geçiyor. Saatlere dönüşüyor. Başkaları da bizim gibi bekleyişte. Tahta sıralara uzanıyorlar. Bu onlara doğal geliyor olmalı. Bitip tükenmeyen bekleyişlere alışkın olduklarını sezinliyorum. Benim gibi sabırsız değiller ve bu iğrenç sıcak onlara batmıyor sanki. Coca-Cola içip duruyorum, terliyor ve yeniden üşüyorum. İçtiğim her şişe su halinde dışarı çıkıyor. Tişörtüm terden sırılsıklam, ayaklarımın tabanı deri sandaletlerimin içine yapışıyor. Serin bir duş yapabilmek için neler vermezdim. Bir saat kadar sonra biraz serinlemek için tuvalete gitmeye karar veriyorum. Abdülkağıt da bana karşı kapıyı gösteriyor. Açar açmaz bir koku çarpıyor suratımı. İğrenç bir koku. Bekleyen insanlarla dolu küçücük bir yer. Tuvaletler de gözler önünde yere açılmış deliklerden ibaret. Etrafları ise leş gibi. Boğulur gibi olup hemen dışarı çıkıyor ve durumu anlatmak için Abdülkağıt'a yöneliyorum. Turistler için bir yer vardır herhalde. Temiz, normal bir tuvalet yok mu? Bıyığının altından beyaz dişlerini gösteren aynı sırıtkan ifade beliriyor yine yüzünde. Gören de aptalca bir şey söyledim sanır. İşi büyütmesene. Kendini beğenmiş bir İngiliz kızı yerine koyuyor olmalı beni ama o kadar iğrenç bir yerde insan nasıl serinleyebilir? Öyle hızlı attım ki kendimi dışarı, musluk var mı yok mu diye bakamadım bile. Dışarıda olmadıysa kesin. Su, su diye bir şey yok sanki. Hiçbir şey eklemeden tahta sıraya geri oturuyorum. Oraya dönmektense ölürüm daha iyi. Burada zaman geçmek bilmiyor. Geldiğimizde öğle sularıydı. Şimdi akşam oluyor. Aydınlatılmış uçaklar insanları pervaneler gibi kendine çektikçe kalabalık yavaş yavaş azalıyor. Havaalanı boşaldığından tek tük konuşmalar kilise içi gibi yankı yapıyor. Abdülkağıt ile Muhammed'in ağzından fazla laf çıkmıyor. Bense gitgide bunalıma kapılıyorum. 7 saattir buradayız. Hava tamamen karardı. Dışarıda yalnızca kırmızı ya da beyaz ışıklar görünüyor. Coca-Cola içmekten midem bulanıyor. Kirpas içindeyim ve başım ağrıyor. Sonunda bir adam geliyor ve bekleme salonundan çıkmamız için işaret ediyor. Küçük grup kıpırdanıyor. Nihayet bir şeyler yapmak, hareket etmek, ılık gece içinde yürümek hoşuma gidiyor. Ama gördüğüm şey pek de iç açıcı değil. Küçücük bir uçak, bizi buraya getiren jumbo, jetle de uzaktan yakından ilgisi yok. Öyle dar, öyle hassas görünüyor ki. Küçük ve zayıf bir kuş gibi. Bu kez kanadın yanında pencere kenarına yerleşiyorum. Bu da pek isabetli olmuyor çünkü kalkış sırasında titremeye başlayan kanat kırılacak diye ödüm patlıyor. Bir kez daha zaman duruyor. Bitmek bilmeyen saatler. Sonunda hoparlörden gelen genizden bir ses sabahın 5'i olduğunu ve Sana'ya yaklaştığımızı bildiriyor. İngilizce bir broşürde bu kente Arabistan'ın damı dendiğini okumuştum. Küçük uçaktaki sarsıntılar artık beni korkutmuyor. Çünkü inmek üzereyiz. Pencereden mavili pembeli gökyüzüne bakıyorum. En sonunda Yemen'deyiz. En sonunda serinleyip yeniden yaşamaya başlayabileceğim. Piste bizi karşılayan hava Damas'takinden tümüyle farklı. Öyle hafif, öyle saf ki insanın başı dönüp soluğu kesiliyor. Bunca saat süren yolculuk ve uykusuz, yemeksiz bekleyişe bir de bu eklenince kendimi tam bir sarhoş gibi hissediyorum. Burası daha serin. Abdülkağıt da ülkesinin havasını ciğerlerine çekip gülümsüyor. Sana Yemen'in en serin yeridir ama saat henüz çok erken. Şimdi nereye gidiyoruz? Güney'e, Taiz'e. Orası köyüme yakın sayılır. Ailenle tanışacaksın. Serin havada boydan boya kat ettiğimiz bu havaalanı kentin dışında çölde kurulmuş. 4 bir yanı bomboş. Çevredeki bu görüntüyle beton bir pist üzerinde yürümek de garip bir duygu doğrusu. Gümrük binasına yaklaşırken kuyrukta bekleyen insanların inatla bana baktıklarını fark ediyorum. Yüzüme değilse de en azından giysilerimi. Üstümdeki pamuklu bir tişörtle dizlerimi örten çiçekli bir etek var. Göze batan bir tarafım yok. Oysa bakışlar oldukça ısrarlı. Özellikle de erkeklerinki, çünkü çevredeki tek tük kadınlar uzun etekli ve çarşafa sarılı. Bu merak biraz da canımı sıkıyor. Ne diye bana böyle bakıyorlar? Abdülkağıt da yine sırıtarak geçiştiriyor. Dert etme. Buralarda senin gibi giyinen kadınlara pek rastlanmaz. Alışkın değiller. Ancak kentlerde modern kadın çok. Hem onlar senden de beter giyiniyorlar. Benden de beter, öyle mi? Demek ki ben kötü, ahlaksızca giyinmişim. Çabucak şuradan bir kurtulsak, hem ben çölü görmek istiyorum. Çöl de zaten düş kırıklığını uğratıyor. Filmlerde görüp karşılaşmayı umduğum romantik, dalga dalga görüntüden, kum tepelerinden eser yok. Terk edilmiş gibi duran harabe halindeki tek tük taş evle, yer yer bozulmuş yol izlerinden başka bir şey göremiyorum. 10 dakika sonra kocaman beyaz bir taksi duruyor önümüzde. İçeride 6 kişilik yer var. Abdülkağıt'a, Muhammed ve ben arkaya yerleşiyoruz. 6 kişiyi bir arada götürmek burada moda olsa gerek. Öyle açım, öyle susadım, öyle uykum var ve bu çöl görüntüsüyle öylesine hayal kırıklığına uğradım ki etrafıma bakınmıyorum artık. Anlaşılan Taiz'e varmak için 4 saatimiz arabada geçecek. 2 adam sürücüyle Arapça konuşuyorlar. Benimse yoldaki çukurlar nedeniyle savrulmaktan ne soru sormaya ne de konuşmayı çevirtmeye halim kalmadı. Hiçbir şey ilgimi çekmiyor. Açığı kapatmak, uyumak, uyumak ve yine uyumak istiyorum. Ama mümkünse iyi bir yatakta ve güzel bir yemeğin üstüne. 24 saattir ne yıkanabildim, ne yemek yedim, ne de uyudum. Sonunda Taiz'e gelebildik. Al sana bir düş kırıklığı daha. Her şey gözüme minicik görünüyor. Dar sokaklar, pis evler, birbirine değen dükkanlar, kör düğüm olmuş bir kargaşa. Ne özel ne de dikkat çekici bir şey var. İçinden geçmekte olduğumuz mahalle pis, tozlu ve kesinlikle çok yoksul. Beyaz evler betondan, damları birer teras, pencereleri ise minicik ve kafesli. Bir de sıcak var. İçine hayvan dışkısı, araba egzozu ve baharat kokularının karıştığı o lanet sıcaklık. Kalabalık arabaya bir eşekten daha az dikkat ediyor. Bu yüzden sürekli yavaşlıyoruz. Bazıları bizim sürücünün arabasına gösterdiğinden çok daha büyük bir özenle eşek ya da deve sürüyor zaten. Yalnızca uğultuları duyuyor, yalnızca toz soluyor, yalnızca artıkları görüyorum. Sokağa rastgele atılmış araba tekerlekleri ya da yayaların ezdiği çürümüş meyveler, yemek artıkları. Babamın kartpostallarındaki milyonlarca yıllık geleneksel evler renkleri, beyaz danteli andıran mimarileriyle harika görünüyordu. Burada bunların hiçbiri yok. Burada yalnızca bol bol pislik, hayvan ve taksi var. Batılı tarzda giyinmiş kadınlar tek tük. Geride kalanların hepsi peçe dahil Arap geleneğine uygun giysilerle bürünmüş. Modernlik açısından Abdülkadir'in dediği gibi berbat tanımından pek de uzak değil. Bir sokak dönemecinde nihayet bej, safran sarısı gibi garip renkli evler görüyorum. Sonra yalnızca harabeler, yere yığılı taşlar çıkıyor ortaya. Şehir merkezini geçtikten sonra Abdülkağıt da bir arkadaşının evine gitmekte olduğumuzu haber veriyor. Geceyi orada geçireceğiz, uyuman gerekiyor. Köye gitmek için yarın yola çıkarız. Bir yerlerde durup yıkanmak söz konusu olabilecekse her şeyi kabul edebilirim. Kocaman araba yayalar arasından kendine yol açarak daracık bir sokaktan öyle zorlanarak dönüyor ki neredeyse evlere sürtünüyor. Tahta kapılar, ilginç beyaz oymalı pencereler, tuğla ya da taş duvarlar çarpıyor gözümü ama üst katları görmem olanaksız. Çünkü duvarları sıyıracak kadar yakınından geçiyoruz. Abdülkahada ile sürücü Arapça tartışıyorlar. Galiba evi aranıyorlar. En sonunda büyük bir kahverengi kapı önünde duruyoruz. Geldik diyor Abdülkahada. Toz ve sıcaklık içinde taksiden inerken aynı anda büyük kapı kendi etrafında dönüyor. Abdülkahada'nın arkadaşı başına kırmızı bir türban sarmış, üzerinde bir gömlekle ayak bileklerine kadar uzanan futa denen bir entari var. Bizi karşılarken yüzüme bile bakmıyor ve tek kelime İngilizce konuşmuyor. Beton üzerine rengarenk desenli muşamba kaplı bir koridordan oldukça büyük bir salona geçiyoruz. Yine rengarenk karışık desenli harika halılar üzerinde yürüyoruz. Oturulacak yerler hasır ve yastıklardan oluşuyor. Abdülkahar da galiba arkadaşının çok zengin olduğunu söylemişti bana. Göze çarpan tek zenginlik belirtileri bunlar. Bir köşede televizyon, bir masa üstünde de havayı biraz serinleten elektrikli vantilatör var. Öyle yorgunum, o kadar çok toz yuttum ve terledim ki sinirlerim lastik gibi gergin ve patlamaya hazır. Adam bir süre Abdülkadir'le konuşuyor ve ona banyonun yerini gösteriyor. Duş yapıp üstüne değiştirebilirsiniz hanı. Oldukça büyük, batılı tarzda ama yine tuvalet yerinde bir çukur bulunan bir yere giriyorum. Yıkanabileceğim ya, gerisi önemsiz. Duş yapıp üzerime temiz giysiler geçirdikten sonra kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Adamlar salonda yere oturmuş gevezelik ediyorlar. Ben içeri girer girmez de hep birlikte ayağa kalkıyorlar. Abdülkadir da yemek için alışveriş yapmaya çıkacaklarını bildiriyor bana. Hiçbirisi benim gelmemi önermiyor ve bu kocaman salonda yalnız kalıyorum. Odanın bir köşesinde bir yastık üzerine otururken kendimi kayıp hissediyorum ama tam o anda kapı açılıyor ve bir kadınla onu izleyen iki genç kız yanıma gelip yerleşiyorlar. İçeri girerken gözüme çarpmamışlardı. Ev sahibinin karısıyla kızları olduklarını düşünüyorum. Sonradan öğreneceğim ki burada kadınlar erkeklerin bulunduğu bir odaya asla girmezlermiş. Yemek servisi, içecek hazırlığı ya da erkek çocukları konuklarla tanıştırmak için gelecek komutları beklerken gözden uzak dururlarmış. Şimdilik yalnızca sakin sakin beni incelemek amacıyla içeri girmiş oldukları izlenimine kapılıyorum. Tek kelime İngilizce bilmiyorlar. Onlarla konuşmak, kent hakkında, gideceğimiz köy hakkında, uzaklık hakkında sorular sormak isterdim. Ancak susmak ve arada bir gülümsemek zorundayım. Öyle yorgunum ve bu iletişim olanaksızlığı öyle tuhaf ki birden boğazım düğümleniyor. Karnım bomboş, evimden onca uzakta, sırtımı dik tutamayacak kadar bezginim. Sonunda sonsuza dek orada terk edilmişçesine hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyorum. Bunun üzerine kadın gelip yanaklarımdan öpüyor. İki kız da yaklaşıp el hareketleri ve mimiklerle beni avutmaya çalışıyorlar, gülümsüyor ve acıyorlar bana. Kendimi tutamadığım için aptallık ettiğimi düşünüyorum. Ben de hareketlerle kalemle kağıt istediğimi anlamalarını sağlıyorum. Kızlardan birisi odadan çıkıp istediklerimi getiriyor. Gülümseyerek teşekkür ediyorum ve yine gözlerim doluyor. Gözyaşlarımı tutmam olanaksız. Sessizce bunalım geçirirken bir yandan da kağıt üzerine bir takım nesneler çizip yanlarına İngilizcesini yazıyorum. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Arabistan damı üzerindeki Sana'da bir evin köşesinde üç Arap kadını önünde bir ambalaj kağıdı üzerine şişe, ev ya da uçak resmi yapmak neye yarar? Oysa kızlardan birisi yaptığım her şeyi hem desenleri hem de sözcükleri beceriksizce ama iyi niyetle kopya ediyor. Ben ağladıkça anne de gitgide hüzünleniyor. O da benimle birlikte ağlamaya başlıyor. Üç erkek geri döndüğünde her ikimiz de gözyaşı pınarına dönüşmüş durumdayız. Abdülkadir da şaşırmış ve kaygılı görünüyor. Ne oldu? Niye böyle ağlıyorsun? Bilmem. Niye ağladığımı bu kadına bir sor bakalım. Anneye sorusunu Arapça yöneltiyor. Sonra da yanıtını bana çeviriyor. Sana üzüldüğü için ağlıyormuş. Seninle konuşmak istemiş ama yapamamış. Bu kadının bakışından yoğun bir merhamet akıyordu. Çünkü o biliyordu. Tehlike konusunda beni uyarmak istemiş olmalıydı. Kendisine teşekkür borçluyum ama ne yazık ki artık iş işten geçmişti. Kendimi hala tatilde sandığım o 1980 Haziran gününde tuzak kurulmuştu. Artık hiçbir şey beni kurtaramazdı. Tek bir yardım olanağı yoktu. Tuzağa yakalanmıştım ve bunu bilmiyordum. Kadın kaderim için gözyaşı döktüğümü sanıyordu. Oysa ben yalnızca yorgunluk ve açlıktan ağlıyordum. Gerçek tehlikenin farkında bile değildim. Çevremde herkes Arapça konuşuyor. Yabancı yiyecekleri elleriyle yiyorlar. Haşlanmış tavuk, sıcak ekmek somunlarıyla meyveler bana tanıdık geliyor. Ne olduğunu bilmediğim beyaz bir sıvı, bir tür koyu süt içiyorlar. Dalgın dalgın annemi, Nadida'yı, İngiltere'yi, kızarmış patatesle balık servisi yaptığımız lokantayı, kutu biraları, müziği, arkadaşlarımı düşünüyorum. Bütün bunlar bana şimdiden öyle uzak görünüyor ki, gerçekten de Arap dünyasının damında yapayalnız kaybolmuş gibiyim. Çok az yedim. Karnım boş ama yeterince atıştıramayacak kadar yorgun. Yalnızca uyumak istiyorum. Kadın bana bir çarşaf getiriyor. Bir hasır üzerine uzanıp ağır ve derin bir uykuya dalıyorum. Kurumuş yaşlarım gözlerimi yakıyor. Sabah hoş bir yumurta ve soğan kokusuyla uyanıyorum. Dün geceki gözyaşlar unutuldu gitti. Kalkıp yıkandıktan sonra kendime gelerek iştahla kahvaltı ediyorum. Yalnızca tatili düşünüyorum. Aileye veda ediyoruz ve Abdülkadir'e kentte bir gezinti yapabilir miyiz diye soruyorum. Evdekilere armağanlar almak istiyorum. Bunu yapmak için zamanı çok olacak. Bugün Makbana dağlarına doğru yola çıkıyoruz. Ne tarafta orası? Güneyde. Orada ne yapacağız? Ailemin diğer üyelerini görecek, eve yerleşeceğiz. Uzak mı? Uzun ve zor bir yolculuk olacak. Üstelik yolun tamamı asfalt değil. Bütün bu isimler, Makbana, Taiz bana hiçbir şey ifade etmiyor. Birmingham'da Yemen haritası bulunmuyordu. Bir önceki geceyi anımsayarak önlem alıyorum. Açlık ve susuzluktan ölmemek için meyve ile portakal suyu götürüyorum yanımda. Serin ve sakin evden ayrılıyoruz. Kapıyı aşar açmaz sıcaklık, gürültü ve toz kamçı gibi yüzüme çarpıyor. Özellikle sıcaklık insanı susatan, midesini düğümleyen boğucu bir kütle sanki. Yakınlarına sağ salim geldiğini ve her şeyin yolunda olduğunu bildiren birkaç kartpostal atsan iyi olur. Kente indiğimde postayı verirsem İngiltere'ye çok daha çabuk ulaşırlar. Abdülkadir haklı. Hemen bu işle uğraşmaya başlıyorum. Hiç görmediğim, yerini de bilmediğim ama renkleri hoşuma giden Babal Yaman kartını annem için seçiyorum. Dinet içinse kırmızı tuğlalı ve beyaz pencereli evleri olan bir kart beğeniyorum. Abdülkadir elimi çabuk tutmamı söylüyor. Giyim eşyaları satan dükkanlara, kapkaçakçılara, manavlara, Yemenlilerin çiğnedikleri kat denen yaprak tabakalarını satan tütüncülere çabucak bir göz gezdiriyorum. Dolaşmak için zaman yok. Sokakta dikilip hızla ikişer satır karaladığım kartları Abdülkadir cebine atıyor. Köye nasıl gidiyoruz? Dünkü gibi taksiyle mi? Land Rover'la. Dağ yoluna girebilen tek araba bu. Güneş altında bir günlüğüne tuttuğu arabanın gelmesini bekliyoruz. Otobüs yok mu? Oraya yok. Orası. Makbana dağları. Bilmem gereken tek şey bu. Abdülkadir pek az turistik bilgi veriyor. Land Rover'a nihayet binerken güneş de tam tepemizde. Eğer doğru anladıysam sürücü Abdülkadir'in yeğeninin kocası. Bu adam karşılaştığımız herkeste akraba görünüyor. Bizden başka yolcular da var. Abdülkadir, Muhammed ve ben de dahil 12 kişiyiz. İçlerinden yalnızca ikisi kadın. Kara çarşaflar içinde önde oturuyorlar. Onlar ayrıcalıklı çünkü hepimiz itişerek, sardalya gibi sıkışarak arkaya doluşuyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca geniş ve düzgün sayılan bir yol üzerinde gidiyoruz. Bu yolun Almanlar tarafından yapılmış olduğunu söylüyorlar bana. Çevredeki görüntü hiç de iç açıcı değil. Çalılar, kurumuş toprak ve tepede güneş. Tek değişiklik yol üstündeki kimlik denetimleri. Her 30 kilometrede bir silahlı asker ve polisler Land Rover'ı durduruyorlar. Neden bu kadar sık durduruluyoruz? Abdülkadir dalgın dalgın omzunu silkiyor. Yolcuların izin belgesini denetlemek için. İzinsiz yolculuk yapılamaz mı? Hayır. Her kabilenin kendi sınırı var. Eskiden kabileler arasında sık sık savaş çıkar, insanlar birbirini öldürürdü. Şimdi barış zamanı. Ordu da denetim yapıyor. Barış mı? Ama bunların hepsi tüfekli ve her an ateş edecekmişçesine sürekli tetikle oynuyorlar. Çoğunluk yöreye özgü bir uyuşturucu olan kat çiğniyor. Kapkara gözler, bıyıklar, tüfek yatıştırıcı olmak dışında her türlü özelliğe sahip. Ama o kadar sık denetim bariyeri çıkıyor ki karşımıza sonunda alışıyorum. Zaten askerler de içimizden herhangi biriyle ilgilenmeye niyetli değiller. Belgelere bakıp devam ettiriyorlar. Bir saat sonra ana yoldan ayrılıp dağlara giden başka bir yola sapıyoruz. Görüntü yine sıkıcı, tek tip. Birbirinin benzeri köyler dizili art arda. Arada bir sıcaklıktan çatlamış olan yol üzerinde harabelere, kaymış taşlara rastlanıyor. Çakıl çölünde zaman zaman zayıf bir çocuk, birkaç koyun ya da bir inek görebiliyorum ancak. Bu hayvanlar kupkuru tek tük çalı çırpı dışında yiyecek ne buluyor acaba? Land Rover geçerken yıkık bir bina kalıntıları arasında yemlenen piliçler gıdaklayarak sağa sola kaçışıyorlar. Kemik torbası haline gelmiş köpek sürüleri bitten deliler gibi kaşınarak evlerin önündeki çöpleri karıştırıyorlar. Land Rover küçük köylerden geçerken başlarının üzerinde su bidonu taşıyan peçeli kadınlara rastlıyoruz. Buradaki görüntü o kadar da ürkütücü değil. Erkekler evlerinin önünde oturmuş gevezelik ediyorlar. Araba önlerinde yavaşlayınca da konuşmayı kesip yolcuları süzüyorlar. Dikkatlerini en çok ben çekiyor olmalıyım çünkü bakışlar üzerimde uzun uzun duruyor. Birkaç yolcu inene kadar büyülenmiş ya da yiyecekmiş gibi bakan gözleri bir an olsun üzerimden ayrılmıyor. Bazen erkekler kat çiğnemeye ve yere tükürmeye hiç ara vermeden Abdülkadir'e sesleniyorlar. 4 yıldır ülke dışında bulunduğu için kendisine hoş geldin diyorlar herhalde. Benim hakkımda konuştukları izlenimine de kapılıyorum. Anlamadığım için gülümseyerek terbiyeli bir biçimde başımla selam verip hemen başka bir yöne bakıyorum. Terbiyeli ve saygılı ol demişti baba. Elimden geldiğince olmaya çalışıyorum. Evlerin hepsi birbirine benziyor. Aynı yayvan çatılar, aynı garip renkli duvarlar. Bu kirli kahverenginin nedeni ne? Abdülkaha da açıklıyor. Kullanılan malzeme taş üzerine sürülen kurutulmuş inek dışkısıymış. Güneşten korunmak için panjurları örtülü minicik pencereleriyle yüzlerce yıllık görünüyor hepsidi. Ne yeşillik ne de bahçe. Yalnızca toz duman altındaki küçük sokaklar. Zaman akıp geçiyor. Bu toprak ve kayalık yol üzerinde gerçekliğini yitirmiş durumda. Dünyanın öbür ucuna gidiyoruz sanki. Öğleden sonra gerçek bir vahayı andıran bir yere ulaşıyoruz. Bir süre yeşil bir nehrin yakınında ilerledik. Tarlalar, meyve ağaçları çıktı karşımıza. Köyün refah içinde olduğu belli. Neredeyiz? Köyün adı Rizan'mış. Bir şeyler içmek için duruyoruz. Burada her şey farklı ve hoş. Patates, havuç, soğan, salata, lahana tarlaları, bilinmeyen kokular salan baharat ekim alanları var. Bir de meyve bahçeleri. Badem, ceviz, şeftali, kayısı, armut, limon ve hiç görmediğim başka ağaçlar. O garip meyvelerin nar olduğunu öğreniyorum. Bu yer, bu küçük cennet çok hoşuma gidiyor. Abdülkadir'in köyü de burası gibidir inşallah. Bu kadar hoş ve temiz bir yerde tatilimi geçirmeyi çok isterdim. Önceki köylerde insana zor rastlanıyordu. Burada herkes dışarıda, güneş altında çalışıyor. Kara tenli köylüler bu yeşillik ve özenle bakılmış tarlalar arasında fakirliği hemen göze çarpan saman kulübelerinde oturuyorlar. Onlar hakkında sorulacak bir sürü soru geliyor aklıma ama Abdülkadir da yalnızca tek bir bilgi vermekle yetiniyor. Bunlar köleymiş ve kendilerine ahdam deniyormuş. Kırmızı renkli nefis bir meyve suyu içiyoruz. Sonra Abdülkadir da Land Rover'a binmemiz için işaret ediyor. Pek memnun görünüyor, gülümseyerek bana dönüyor. Köyümden hoşlanacaksın. Evet, bundan eminim.